Ayrım 5.
Doktor diye sordum. Kızıl örümceğin soktuğu bir insana hiçbir şey olmayabilir mi? Kızıl örümcek mi dedin diye doktor yerinden fırladı. Kimi kızıl örümcek soktu yine? Vikont dayı mı dedim. Süt ninemin verdiği şifalı otu götürdüm. Ama iyileşir gibi olan yüreği yine kötüleşmişti. Otu almadı. Vikont'un kızıl örümceğin ısırdığı eline az önce baktım dedi Trelawney. Söylesenize doktor, Vikont iyi yürekli gibi mi geldi size yoksa kötü yürekli mi? Bunun üzerine doktor olup bitenleri anlattı. Ben Vikont'u şişmiş eliyle otlara uzanmış olarak bıraktığımda oradan doktor Trelawney'e geçmiş. Vikont'u görmüş, her zaman olduğu gibi korkuya kapılarak ağaçların arasında gizlenmeye çalışmış. Ama ayak sesleri duyan Medardo yerinden kalkıp bağırmış. ''Hey, kim var orada?'' İngiliz, saklananın ben olduğumu anlayacak olursa kim bilir neler yapar bana diye düşünmüş, tanımamak için kaçmış. Ama ayağa takılmış, Çavlan'ın küçük gölüne düşmüş. Yaşamı gemilerde geçmiş olmakla birlikte Doktor Trelawney yüzme bilmiyormuş. Gölün orta yerinde çırpınmaya başlamış, imdat istemiş. Bunun üzerine Vikont, dur bekle demiş. Kıyıya gitmiş, acıyan eliyle sarkan bir ağaç köküne asılarak suya inmiş. Doktorun ayağını tutabilmesini sağlayacak kadar sarkmış. İnce uzun olduğu için doktoru kıyıya çıkartan bir ip görevi görmüş. İkisi de kurtulunca doktor, ''Oh milord, sağ olun, gerçekten de milord, nasıl teşekkür?'' diye kekelemiş. Sonra da soğuk aldığı için dayımın yüzünü hapşırmış. Medardo, ''Çok yaşayın, sarılın şuna.'' diyerek cübbesini doktorun omuzlarına koymuş. Her zamankinden de şaşkın bir durumda olan doktor yerinde sıçramış. ''Vikont ise alın, sizin olsun.'' demiş. Bu sırada Trelawney, Medardo'nun elinin şişmiş olduğunu görmüş. Hangi hayvan ısırdı? Bir kızıl örümcek. Hemen geçiririm milord. Vikont'u mezarcının evine götürmüş. Elini ilaçlayıp sarmış. Bu arada Vikont kendisiyle insancıl duygularla dolu olarak çok nazik bir biçimde konuşmuş. Dostluklarını pekiştirmek için ilk fırsatta tekrar buluşmak üzere ayrılmışlar. Doktor dedim anlattıklarını dinledikten sonra. İyileştirdiğiniz Vikont bir süre sonra her zamanki çılgınlığına büründü. Elimi bir eşek arısı yuvasına sokturttu. Benim iyileştirdiğim o değil dedi doktor. Sonra gözlerini kırptı. Ne demek istiyorsunuz doktor? Zamanı gelince öğrenirsin. Şimdilik kimseye bir şey deme. Beni bırak çalışayım. Önümüzde zor günler var. Doktor Trelawney artık benimle ilgilenmedi. Alışılmadık biçimde kendini yine insan anatomisi kitabını okumaya verdi. Kafasında bir şeyler tasarladığı belliydi. Dört bir yandan Medardo'nun iki yanına ilişkin haberler geliyordu. Ormanda kaybolan çocukların korku dolu bakışları içinde yanlarına gelen koltuk değnekli yarım adam onları ellerinden tutup evlerine götürüyor, çörek börek veriyordu. Çalı çırpı taşıyan yoksul dullara yardım ediyordu. Engereklerin soktuğu köpeklere bakılıyor, yoksullar pencerelerinin kapılarının önünde kimin bıraktığı bilinmeyen armağanlar buluyorlar, rüzgarın söktüğü bir ağaç daha sahibi burnunu kapıdan dışarı çıkartmadan önce yeniden yerine dikiliyordu. Ama kara cübbesine yarı bürünmüş Vikont'un görünüşü üzücü olaylara da yol açıyordu. Çocuklar çalınıyor, sonra ağzı taşla örülerek kapatılmış mağaralarda bulunuyorlardı. Yeni olgunlaşmaya başlayan bal kabakları sırf kötülük olsun diye parçalanıyordu. Vikont'un oluklu oku bir süredir hep kırlangıçları vuruyordu. Ama kuşları öldürmeyip yalnızca yaralıyor, sakat bırakıyordu. Buna karşılık gökyüzünde ayakları sarılarak destek verici sopalara bağlanmış, kanatları yapıştırılmış ya da tafta geçirilmiş kırlangıçlar da görülüyordu. Bu sarılıp sarmalanmış kırlangıçlar neredeyse bir sürü oluşturuyorlar, hep birlikte sanki bir kuş kastanesinin iyileşme yolundaki hastaları gibi büyük bir sakınımla uçuyorlardı. Olacak şey değil ama hastanenin doktorunun da Medardo'nun kendisinin olduğu söyleniyordu. Bir keresinde Pamela ekilmemiş uzak bir arazide keçisi ördeğiyle birlikte fırtınaya yakalandı. Yakında küçük kayanın içine ancak oyabilmiş bir mağara olduğunu bildiğinden oraya doğru yöneldi. Mağaradan eskimiş yamalı bir çizmenin çıktığını, içeride ise kara cübbeye sarılmış yarım vücudun büzülmüş olduğunu gördü. Kaçmaya kalkıştı ama Vikont onu görmüştü. Bardaktan boşanır gibi yağan yağmura çıkıp ''Gel kızım buraya sığın'' dedi. ''Nasıl sığınayım?'' dedi Pamela. ''Bir kişi zor sığıyor oraya. Ezmek mi istiyorsunuz yoksa beni?'' ''Korkma'' dedi Vikont. ''Ben dışarıda dururum. Sen keçinle, ördeğinle istediğin gibi kalırsın içeride.'' ''Keçiyle ördek yağmurda da durabilirler. Göreceksin, onlar da sığacak içeriye.'' Vikont'un acayip iyilikleri konusunda anlatılanları dinlemiş olan Pamela kendi kendine ''Dur bakalım hele'' dedi. İki hayvana sarılarak mağarada tortop oldu. Ön tarafta ayakta duran Vicont, ördekle keçinin de ıslanmamaları için cübbesini bir perde gibi tutuyordu. Pamela, Vicont'un cübbeyi tutan eline baktı. Bir süre düşünceye daldı. Ardından kendi ellerine bakmaya koyuldu. Bir elini öbür eliyle karşılaştırdı. Sonra kahkahayla gülmeye başladı. ''Neşelendiğine sevindim kızım,'' dedi Vicont. ''Ama neye gülüyorsun, söyleyebilir misin?'' ''Bütün köylülerin aklını karıştıran şeyi anladım da ona gülüyorum.'' ''Neyi?'' ''Siz biraz iyisiniz, biraz da kötü. Her şey doğal şimdi.'' ''Niye?'' ''Çünkü sizin öbür yarı olduğunuzu anladım. Şato'da yaşayan Vicont, kötü Vicont. Bir yarı. Siz ise savaşta kaybolduğu sanılan ama şimdi geri gelen öbür yarısınız. İyi yarısınız.'' ''Çok naziksin, sağ ol. Gerçeği söylüyorum.'' Pamela'nın o gece öğrendiği Medardo'nun öyküsü şöyle. Top güllesi sınıldığı gibi vücudunun öbür yarısını paramparça etmemiş. Vücudu ikiye ayrılmış, bir yarı ordunun yaralı toplayıcıları tarafından bulunmuş, öbür yarı Hristiyanlarla Türklerin kalıntılarının oluşturduğu bir piramidin altında kaldığı için görülmemiş. Gece yarısı savaş alanından hak yolunda mı oldukları yoksa büyücülük mü yaptıkları bilinmeyen iki kişi geçmiş. Savaşta birçok kişinin başına geldiği gibi iki tarafın arasındaki sahipsiz arazide yaşamak zorundaymışlar. Hatta şimdi denildiğine göre hem Hristiyanlığın üçlemini hem de Muhammed'in Allah'ını birlikte benimsemeye çalışıyorlarmış. Garip bir sofuluk içindeki bu keşişler Medardo'nun ikiye bölünmüş vücudunu bulmuşlar. Mağaralarına götürmüşler. Orada kendi elleriyle hazırladıkları merhemlerle, ilaçlarla sağaltıp kurtarmışlar. Yaralı gücünü kuvvetini toplar toplamaz kurtarıcılarından izin istemiş, şatosuna dönmek için koltuk değneğinin yardımıyla aylar, yıllar boyunca Hristiyan topraklarında yol almış. Karşısına çıkan insanları iyilikseverliğiyle şaşkınlığa uğratmış. Başından geçenleri Pamela'ya anlattıktan sonra iyi yarım Vicont, çoban kızın da kendisine yaşam öyküsünü anlatmasını istedi. Bunun üzerine Pamela, kötü Medardo'nun nasıl kendisini tuzağa düşürmek istediğini, nasıl evinden kaçıp ormanda saklanmak zorunda kaldığını anlattı. Pamela'nın anlattıkları iyi Medardo'yu duygulandırdı. Sevecenliğini çoban kızın saldırıya uğrayan erdemleri, kötü Medardo'nun bir benzeri olmayan hüznü ve Pamela'nın yoksul ana babasının yalnızlıkları arasında paylaştırdı. ''Anam babam,'' dedi Pamela, ''eskiden eşkıyalık yaparlardı. Onlar için tasalanmanıza gerek yok.'' Ama düşünsene Pamela, şu saatte evlerinde ne kadar üzülüyorlardır. Ne kendilerine bakacak ne de tarladaki ahırdaki işleri görecek biri var. Ahırları başlarına yıkılsın, dedi Pamela. Biraz fazla yufka yürekli olduğunuzu anlamaya başlıyorum. Yaptığı kötülükler yüzünden öbür yarınıza kızacak yerde sanki ona da acıyorsunuz. Nasıl acımam? Bir insanın yarısı olmanın ne demek olduğunu biliyorum. Acımamam mümkün değil. Siz farklısınız. Sizin de tuhaf bir yanınız var ama iyisiniz. Bunun üzerine iyi Medardo şöyle dedi. İkiye bölünmüş olmanın iyi tarafı şu ki Pamela, yeryüzündeki her erkeğin, her kadının, her şeyin kendi eksikliği konusunda duyduğu acıyı anlıyorsun. Bütünken anlayamıyordum. Dört bir yana ekilen acıların, yaraların arasında, bütün olmayan birinin inanma yürekliğini gösterebileceği bir ortamda, sağır, iletişimsiz deviniyordum. Sadece ben değil Pamela, ben bölünmüş, parçalanmış bir varlığım. Ama sen de, herkes de. Artık ben daha önce bütünken tanımadığım bir kardeşliğe sahibim. Yeryüzündeki bütün sakatlıklarla, eksikliklerle kardeşim. Benimle gelecek olursan Pamela, herkesin derdinin acısını çekmeyi, başkalarının derdini giderirken kendi derdini gidermenin yolunu öğrenirsin. Çok güzel bütün bunlar, dedi Pamela. Ama benim başım öbür yarınızla dertte. Beni seviyor, bana ne yapmak istediğini bilen yok. Dayım cübbesini elinden bıraktı, çünkü fırtına dinmişti. Ben de seni seviyorum Pamela. Pamela mağaradan dışarıya attı kendisini. Ne güzel, hem gökyüzünde ebem kuşağı var hem kendime yeni bir sevgili buldum. Bu da yarım ama iyi ruhlu. Çamurlu patikada hala yağmur damlalarının damladığı dalların altında yürüyorlardı. Vicont'un yarım ağzı tatlı yarım bir gülümsemeyle yayılıyordu. Ne yapacağız şimdi dedi Pamela. Bana sorarsan zavallı anana babana gidip işlerinde yardımcı olalım biraz. İstiyorsan sen git dedi Pamela. İstediğimden eminim güzelim dedi Vicont. ''Ben burada kalırım öyleyse.'' diyen Pamela ördekle keçiyle durdu. ''Birlikte iyilik yapmak birbirimizi sevmenin tek yolu. Yazık ben başka yollarda olduğunu sanıyordum. Tanrı'ya emanet ol güzelim, sana elma tatlısı getiririm.'' Koltuk değneğini sürüyerek patikada uzaklaştı. ''Ne diyorsun bu işe keçi, ne diyorsun bu işe ördek?'' dedi Pamela hayvanlarıyla yalnız kalınca. ''Hep böyleleri mi rastlayacak bana?'' Vicont'un öbür yarısının, İlk yarısı ne kadar kötüyse o kadar iyi yarısının döndüğünü herkes öğrenince Teralba'da yaşam bambaşka oldu. Sabahları hastaları ziyarete giden doktor Trelawney'e eşlik ediyordum. Çünkü doktor yavaş yavaş mesleğini uygulamaya başlamış, insanlarımızın neler çektiğini görmüştü. Yaşanılan kıtlık yılları herkesi güçten, kuvvetten düşürmüş, hiçbir bakım uygulanmamıştı. Köy yollarında gidiyor, dayımın bizden önce geçtiğine ilişkin işaretleri görüyorduk. Dayım da, iyisi demek istiyorum, her sabah sadece hastalara değil ama yoksullara, yaşlılara, yardım gereksinimi duyan herkese gidiyordu. Bakiçya'nın bostanında nar ağacının olgun meyvelerinin her birinin etrafına bir mendil sarılmıştı. Demek Bakiçya dişlerinden rahatsızdı. Dayım narları sararak yarılmalarını, kopmalarını önlüyordu. Çünkü rahatsızlık mal sahibinin çıkıp narları toplamasını engelliyordu. Ayrıca Doktor Trelawney hastayı ziyaret etmesi, kerpeten getirmesi için de bir işaret oluyordu. Duacı Çeço'nun balkonunda bir ağaç çiçeği vardı. Hiç çiçek açmazdı. O sabah parmaklığa bağlı üç tavuğun olanca hızlarıyla yem yediklerini, ayçiçeğinin saksısına beyaz dışkılarını yaptıklarını gördük. Demek ki duacı ishal olmuştu. Dayım tavukları toprağa gübrelemek için bağlamıştı. Ama bu acil durumu da haber vermek istemişti. Yaşlı Giromina kadının merdiveninde kapıya doğru tırmanan bir dizi salyangoz gördük. Hemen pişirip yenecek irilikte salyangozlardı. Dayımın ormandan Giromina'ya getirdiği bir armağandı bunlar. Ama aynı zamanda yaşlı kadının kalp rahatsızlığının arttığını, doktorun kadını korkutmamak için girerken gürültü etmemesi gerektiğini de haber veriyorlardı. Bütün bu iletişim işaretlerini iyi yürekli Medardo, hastaların doktorun hiç beklenmedik bir tedavisi karşısında telaşa kapılmamaları için uyguladığı gibi, Trelawney'de bir eve girmeden önce neyin söz konusu olduğunu öğreniyor, böylece başkalarının evine girme, neleri olduğunu bilmediği hastalara yaklaşma çekingenliğinden kurtuluyordu. Birden vadiye tehlike haberi ulaştı. Tasalı, tasalı geliyor. Dayımın tasalı yarısı oralarda at sürerken görülmüştü. Herkes saklanmak için koşuyordu. Başta da peşinde ben olduğum halde Doktor Trelawney. Giromina'nın evinin önünden geçerken ezilmiş, sümükler içinde kabuklarından fırlamış bir sürü salyangoz gördük. Buradan geçmiş, kaçalım. Duacı Çeço'nun balkonunda tavuklar kafese kapatıp bağlanmışlar, domatesleri gagalıyorlar, Tanrı'nın bu nimetini berbat ediyorlardı. Kaçalım. Bakiçya'nın bostanında narlar hep yere dökülmüşlerdi, dallardan boş mendiller sarkıyordu. Kaçalım. Böylece yaşamımız iyilikle kötülük arasında geçip gidiyordu. İyi, dayımın sol yanı böyle adlandırılıyordu, tasalının öbür yarının karşıtını oluşturuyordu. Artık neredeyse aziz sayılıyordu. Sakatlar, yoksullar, aldatılan kadınlar, derdi olan herkes ona koşuyordu. Bu durumdan yararlanıp Vikont o olabilirdi. Ama o avareliği, yırtık kara cübbesine yarı sarılarak, yamalı mavi beyaz çoraplarıyla koltuk değneğine tutunarak dolaşmayı sürdürüyor, kendisinden yardım isteyenlere olduğu gibi kendisini kovanlara da yardım ediyordu. Vadide bir koyun ayağını mı incitti, bir sarhoş meyhanede bıçağını mı çekti, gece yarısı evli bir kadın aşığına mı gitmeye kalktı, sanki gökten inmiş gibi yüzünde gülümsemesiyle karalar içinde ipince onu buluyorlardı karşılarında. Yardım ediyor, doğru öğütler veriyor, şiddetin, günahın önüne geçmeye çalışıyordu. Pamela hep ormanda kalıyordu. İki çamın arasına salıncak kurmuş, sonra keçi için daha sağlam, ördek için daha hafif bir salıncak yapmıştı. Zamanını hayvanlarıyla birlikte sallanarak geçiyordu. Ama belli bir saatte çamların arasında omzuna vurduğu yükle zorlukla yürüyen iyi geliyordu. Dilencilerden, yetimlerden, kimsesiz hastalardan topladığı kirli çamaşırları getiriyordu. Bunları Pamela'ya yıkatarak ona da iyilik etme olanağı sağlıyordu. Hep ormanda olmaktan sıkılan Pamela çamaşırları ırmakta yıkarken o da yardım ediyordu. Sonra Pamela her şeyi salıncakların iplerine asarak kurutuyordu. Bir taşın üstüne oturan iyi ise kurtarılmış Kudüs'ü okuyordu. Okunanlar Pamela'nın hiç ilgisini çekmiyordu. Otların üstüne uzanıp bitlerini ayıklıyordu. Ormanda yaşadığı için bayağı bitlenmişti. Kıçısıran denen bir bitkiyle kaşınıyor, esniyor, ayakkabısız ayaklarıyla çakılları havalandırıyor, pembe, yeterince tombul bacaklarına bakıyordu. İyi köylü kızın alışkanlıklarını törpülemek amacıyla gözlerini kaldırmadan 8 dizelik koşukları peş peşe okuyordu. Okunanları izleyemeyip sıkılan kız yavaş yavaş keçiyi, iyinin yarım suratını yalamaya, ördeği de kitabın üstüne konmaya isteklendirdi. İyi bir adım geri sıçrayarak kitabı havaya kaldırdı. Kitap kapandı. Ama tam o sırada tasalı dört nala ağaçlar arasından fırladı. İyiye doğru yöneltilmiş büyük bir tırpan sallıyordu elinde. Tırpanın ağzı kitaba çarptı. Kitabı uzunlamasına iki eşit parçaya böldü. Sırt tarafı iyinin elinde kaldı. Kesilen taraf bin bir yarım sayfa halinde havaya uçuştu. Tasalı dört nala gözden kayboldu. Hiç kuşkusuz iyinin kafasını tırpanla kesmek istemiş ama iki hayvan tam zamanında araya girmişlerdi. Tasso'nun kenarları beyaz, dizeleri ikiye bölünmüş sayfaları rüzgarla sürüklenerek çamların dallarına, otlara, çavlanların sularına kondular. Pamela bir tepenin yamacından uçuşan beyazlıkları gördü. Ne güzel dedi. Doktor Trelawney ile benim geçmekte olduğumuz patikaya da birkaç yarım kağıt geldi. Doktor uçmakta olan bir kağıdı yakaladı. Evirdi, çevirdi, başı sonu olmayan dizeleri çözmeye çalıştı. Sonra başını salladı. Hiçbir şey anlaşılmıyor. İyinin ünü kalvinciler arasında da yayılmıştı. Yaşlı Ezeşiel sık sık sarı bağın en yüksek noktasına gidiyor, vadiden tırmanan çakıllı keçi yoluna bakıyordu. Baba, dedi oğullarından biri, sanki birinin gelmesini bekler gibi vadiye bakıyorsunuz hep. İnsan bekliyorum, diye yanıt verdi Ezeşiel. Hak bilir insanı, güvenle bekliyorum. Haksızlık edeni ise korkuyla. Beklediğiniz öbür ayaklı topal mı baba? Sen de mi duydun ondan söz edildiğini? Vadide solak aksaktan başka bir şeyin sözü edilmiyor ki. Bizim bu yukarılara gelir mi dersiniz? Burada iyi insanlar yaşıyorsa, o da iyi insansa gelmemesi için hiçbir neden yok. Koltuk deneyiyle çıkmaya kalkışacaklar için keçi yolu çok dik ama. Vaktiyle bir başka ayaksız buraya çıkmak için bir at bulmuştu. Ezeşiel'in konuştuğunu duyan öbür kalvinciler sıralardan çıkarak çevrelerinde kümelenmişlerdi. Vicont'tan söz edildiğinde sessizce titreşiyorlardı. Ezeşiel babamız, dediler. Cılızın geldiği, yıldırımın meşenin yarısını yaktığı gece belki bir gün daha iyi bir yolcu ziyaretimize gelir demiştiniz. Ezeşiel sakalını göğsüne dek indirerek onayladı. Şimdi sözü edilen topal hem vücudu hem ruhu ötekinin tam eşiti ve karşıtı. Öteki ne kadar acımasızsa bu o kadar sevecen. Sözlerinizin haber verdiği ziyaretçi bu olmasın? Her sokaktaki her yolcu olabilir, dedi Ezeşiel. Elbette o da olabilir. Öyleyse hepimiz onun olmasını dileyelim, dediler kalvinciler. Ezeşiel'in karısı sürekli önüne bakarak bağ çubuğu yüklü bir el arabasını ite ite geldi. Hep iyi şeyler diliyoruz, dedi. Ama bu tepelerde seke seke dolaşacak kişi, iyi yürekli bir savaş sakatı da olsa, kötü yürekli de olsa, biz her gün adalete uygun bir biçimde davranmak, topraklarımızı işlemek zorundayız. Elbette, diye karşılık verdiler kalvinciler. Buna ters düşecek bir şey mi söyledik yoksa? Madem görüş birliği içindeyiz, dedi kadın, hepimiz kazmalarımızın, çapalarımızın başına dönebiliriz. Hastalık, kuraklık, diye parladı Ezeşiel. Çapalamaya ara verin diyen mi oldu? Kalvinciler dağılarak ekeneklerde bıraktıkları aletlerinin yanına gittiler. Ama tam bu sırada babasının dalgınlıkla incir ağacına tırmanıp ham meyveleri yemeye başladığını gören Ezo bağırdı. Katırla tırmanan kim? Gerçekten de semerinin üstüne yarım bir adam bağlı bir katır yokuş yukarı geliyordu. İyiydi. Bir deri bir kemik kaldığı için kasaplık olmaktan da çıkmış bu yaşlı uyuz hayvanı boğulsun diye çavlana atarlarken satın almıştı. Nasıl olsa ben yarım insan ağırlığındayım, demişti kendi kendine. Yaşlı katır dayanabilir bana. Altımda bir binek hayvanı olunca iyilik yapmak için daha uzaklara gidebilirim. Böylece ilk olarak kalvincileri ziyarete geliyordu. Kalvinciler dimdik sıraya dizilip bir ilahi okuyarak karşıladılar onu. Sonra ihtiyar yanına gidip kardeşiymiş gibi selamladı. İyi katırdan indi, bu karşılamaya büyük bir nezaketle karşılık verdi. Asık yüzlü hırçın görünen Ezeşiel'in karısının elini öptü. Herkesin sağlığı konusunda bilgi edindi. Ezo'nun kıvırcık saçlarını okşamak için elini uzattı. Ama çocuk kafasını geri çekti. Herkesin derdiyle ilgilendi. Uğradıkları saldırıyı anlattırıp heyecanlandı, acı acı söylendi. İster istemez üzerinde fazla durmadan din tartışmalarına da değindiler. Bunun insanlığın genel kötülüklerinden kaynaklanan yıkımların bir uzantısı olduğunu belirttiler. Medardo, kıyıcılığın kendisinin bağlı olduğu kiliseden geldiğini vurguladı. Buna karşılık kalvinciler, tanrı bilim açısından hataya düşme korkusunun da etkisiyle inançla ilgili açıklamalar getirmediler. Böylece her türlü şiddeti, aşırılığı onaylamayan, dağınık, iyiliksever konuşmalar yaptılar. Görüş birliği içindeydiler ama arada bir soğukluk vardı. İyi, daha sonra tarlaları gezdi. Verimin düşüklüğüne üzüldü ama hiç olmazsa çavların bu yıl bereketli olmasına sevindi. ''Kaça satıyorsunuz?'' diye sordu onlara. ''Kilosunu 3 eküye'' dedi Ezeşiel. ''Kilosu 3 ekü mü? Teralbalı yoksullar açlıktan ölüyorlar öyleyse. Bir avuç çavdar bile alamazlar.'' ''Dolunun vadide çavdar tarlalarını yıkıma uğrattığını, bir sürü aileyi ancak sizin açlığın pençesinden kurtarabileceğinizi belki bilmiyorsunuz.'' Biliyoruz dedi Ezeşiel. Bunun için yüksek fiyat istiyoruz. Çavdarın fiyatını düşürecek olursanız o yoksulların nasıl sevineceklerini düşünsenize. Yapabileceğiniz iyiliği düşünsenize. Yaşlı Ezeşiel kollarını kavuşturarak iyinin önünde durdu. Bütün kalvinciler de onun gibi yaptılar. İyilik etmek dedi, fiyat kırmak anlamına gelmez kardeşim. İyi tarlaları geziyor, bir deri bir kemik kalmış kalvincilerin güneş altında toprağa çapaladıklarını görüyordu. Kötü görünüyorsunuz dedi, çok uzun olduğu için sakalını da çapalamakta olan bir yaşlıya. İyi hissetmiyor musunuz yoksa kendinizi? Karnında bayır turpu çorbasıyla 10 saat çapa sallayan 70 yaşında biri kendini ne kadar iyi hissedebilirse. Amca oğlum Adamo dedi Ezeşiel. Bulunmaz bir işçidir. İyi dinlenip iyi beslenmeniz gereksizin. Yaşlısınız diyecek oldu iyi. Ama Ezeşiel birden sürükleyip götürdü onu. Burada hepimiz ekmeğimizi büyük zorluklarla kazanıyoruz kardeşim dedi karşılık kabul etmeyen sert bir tonla. İyi daha önce katırdan iner inmez hayvanını kendisi bağlamış, hayvanın yokuşun yorgunluğunu giderebilmesi için de bir torba yulaf istemişti. Ezeşiel ile karısı birbirlerine bakmışlardı. Çünkü onlara göre böyle bir katıra bir avuç yaban hindibağı yeterdi. Ne var ki konuğu coşkuyla karşılamakta oldukları için yulafı getirtmişlerdi. Ama şimdi düşündükçe yaşlı Ezeşiel bu katır iskeletinin ellerinde kalan son yulafı yemesini kabullenemiyordu. Ezo'yu çağırıp konuğa duyurmadan... Ezo dedi yavaşça. Katırın yanına git, yulaf torbasını çıkart, başka bir şey ver. Astımoto olur mu? Mısır eşeleği, nohut kabuğu ne bulursan. Ezo gidip katırın torbasını çıkarttı. Ama katırdan öyle bir çifte yedi ki bir süre topallayarak dolaştı. Bunun acısını çıkartmak için kalan yulafı kendi hesabına satmak amacıyla sakladı. Katırın hepsini bitirmiş olduğunu söyledi. Gün batıyordu. İyi kalvincilerle birlikte tarlalardaydı. Artık birbirlerine ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Daha bir saat çalışacağız biz. Konuğumuz dedi Ezeşiel'in karısı. Öyleyse ben gideyim. Yolunuz açık olsun konuğumuz. İyi Medardo katırının başına döndü. Zavallı bir savaş sakatı dedi o gittikten sonra kadın. Daha bir sürü var bu bölgede. Zavallılar. Zavallılar diye herkes onayladı. Hastalık kuraklık diye bağırıyordu yaşlı Ezeşiel. Yumruklarını kaldırarak sağlıksız işçilerin kuraklığın verdiği zararların önünden geçerken hastalık kuraklık